Herkese merhaba, Üretim Kaydı Podcast'a hoş geldiniz. Burası üretmenin hafızasına hep birlikte çıktığımız bir yolculuk. Ben Ece, Postane Stüdyosu'ndan sizlere merhaba diyorum. Herkese merhaba, Üretim Kaydı'nın bu bölümüne hoş geldiniz. Bugün konuğum yönetmen Umut Subaşı. Umut hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın?
İyiyim, sağ ol. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim. Umut, bizim kuşağın yönetmenlerinden demeyi seviyorum sana. Böyle bizim kuşağı temsil eden bir insan görmek de beni çok mutlu ediyor. O yüzden biraz böyle ilk senin çocukluğuna gitmek istiyorum. Çocukken oyunla aran nasıldı? Oyun oynamayı sever miydin? Oyun kuruculardan mıydın? Diye bir böyle bu soruyla başlamak istiyorum.
Tek çocuk diyerek gireyim ben de o yüzden. Yani oyun kuruyorumdur elbette ama kendime kadar kuruyorumdur. Dolayısıyla böyle kardeşi vesaire bir şey olmadığı için yönlendirebileceğim, şey yapabileceğim biri yoktu etrafımda. Ama sokakta özellikle yani ilk çocukluğumun ilk dönemi epey sokakta geçti. Ama şey diyemem yani böyle oyun tertip eden biriydim diyemem yani.
O zaman belki hayal dünyanda böyle oyunlar dönüyordur diye düşündüm ben de tek çocuk olunca.
Yani sıkıldığımı hatırlamıyorum. Tek çocuk olduğum için aslında o böyle kendi kendime olmaktan bir şekilde... Kendi kendime olmakla baş edebilmeyi çok erken çözmek durumunda kaldım herhalde.
Oo, güzel. Ben şimdi abla olduğum için çok bildiğim bir his değil bu. Genelde böyle tam ben oyun tarafındaydım. Hadi bunu oynayın, şunu oynayın falan gibi ilerliyordu bende de. 9 Eylül'de film tasarımı okumuşsun. Ben şunu merak ediyorum. Yani nasıl karar verdin? Ben tamam bunu yapmak istiyorum. Yani bir aslında emin olma anı tam bir an değildir. Hani yavaş yavaş gidilir buna ama kafayı yakmak diyorum ben genelde buna. Tamam artık başka bir şey yapmak istemiyorum ben eminim dediğin zamanı ve bu... Buradaki bu eğitime gitmeni hatırlıyor musun?
Yani emin değildim. Şimdi değilim aslında. Ama ben aslında fen alanında okudum. O zaman da şimdi nasıl bilmiyorum da bizim zamanımızda fen bölümünden sinema, televizyon bölümlerine girilemiyordu.
Evet evet.
Ama sonra şeyi fark ettim ben 9 Eylül Üniversitesi'nin yetenek sınavıyla aldığını. Yani eskiden aslında 2000'lerin başına kadar zaten 3-4 tane sinema bölümü vardı Türkiye'de. Onlar böyle... yürütüyorlardı. Sonra araya bir 10 sene giriyor. Sonra birkaç sene benim girdiğim seneden bir önceki sene başlıyor galiba. Bir 3-4 sene 9 Eylül tekrar bir baraj şeyini geçtikten sonra üniversite sınavının birinci bölümünü bir yetenek sınavıyla öğrenci aldığını bölüme fark ettim. Sonra da girdim sınava kazandım ve içine düşmüş oldum yani.
Aslında Ankara doğumlusun. Oradan okumak için İzmir'e gidiyorsun. Şimdi İstanbul'da yaşıyorsun. Yani üç büyükleri tattın gibi bir şey söyleyeceğim burada. Yani Ankara'yı ben de çok seviyorum. Böyle çok sakin, iyi geliyor. İzmir'e hiç gitmedim ama İstanbul'un da hani tüm aslında kültür sanat camiası için besleyici yanı diyeyim. Ya da hani buradaki o network'ten bahsedelim belki bilemedim. Ama hani sen bu üç şehirde de yaşamış bir insan olarak hani bunların arasındaki o besleyici farklılıkları nasıl buluyorsun? Onu merak ediyorum.
Yani üç hakikaten birbirine benzer yanları olsa da farklı dinamikleri olan, insanı farklı yerlerden besleyen üç şehir bence. Ankara'da tabii üniversiteye kadar doğup büyüdüğüm bir yer olduğu için bende etkileri sanırım şeydir. En çok olan yer herhalde Ankara'dır. Yani ben mesela hala böyle deniz olan bir şehirde yaşamak şey yadırgıyorum yani. Hadi yani Boğaz'dan geçerken falan mutlaka bakıyorum şey gibi. Hala bir şehirde bir turistmişim gibi. Ankara'nın böyle bir hep hani şey de denir ya Ankara mesela gruplu müzik grupları falan da çok çıkar. Orada bir değişik bir şey vardır. Biraz şeyle ilgili olabilir o. Ankara'da başka insanlarla bir şey yapmaya daha çok ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Burada en kötü bir hava alayım, sahile gideyim falan gibi bir şey oluyor. İzmir'de de var o. Ankara'da öyle hadi bir yere gideyim diyebileceğin çok fazla bir yer yok. O yüzden biriyle bir yere gideyim oluyor. O da belki seni başka bir yönden besleyen, özellikle müzik grupları özelinde daha o kolektif şeyi besleyen bir şey olabilir.
Doğru. Ben de mesela son zamanlarda fark ettim. Bunu bir arkadaşımla da konuştuk. Yani mesela İstanbul'da bir yerde hani oturmak için yer bulmak da çok zor. Hani vesaire şu an hani çok kalabalık. Ama mesela Ankara'da bir yere oturuyorsun. 2 saat sonra hadi başka bir yere. Hadi başka bir yere derken bir gün içinde 4-5 tane mekanı aynı anda gezip deneyimleme şansın oluyor. Hani böyle her gecede başka insanlarla oturuyorsun gibi bir durum. Katılıyorum. Güzel bir gözlem diyeyim yani. Bence de etkisi var. Ben Rize'de doğup büyüdüğümü varsayarsam bu sahile gidip hava alma mevzusu bayağı lisedeyken çok böyle yaptığım bir şeydi. O yüzden doğru katılıyorum. Ben şimdi kısa filmlerle başlamak istiyorum. Önce 3 noktanın kullanımı. Ya ben şimdi şunu merak ettim önce. Sen edebiyatta nasıl bir ilgin var ve hani nasıl bir bağın var ki böyle bir noktalama işaretiyle başladı ilk filmin şeyde. Ya ben çünkü biraz edebiyat okudum ve böyle noktalı virgül ve 3 nokta hani tipografik olarak beni etkileyen şeylerden. O yüzden o film de beni çok etkiledi. Önce böyle edebiyatla olan bağına başlayalım.
Edebiyat seviyorum. Kitap okumayı çok severim. Yani hani böyle bir edebiyat tutkumun bir yansıması mı onu bilmiyorum. Ama hani sürekli hayatımın içinde olan bir şey. Benim için hani şu an özellikle hani bahsettin ya bizim jenerasyon hani böyle bir biraz kayboluyor gibi. Yani bilmiyorum, kitap çok konuşuyor muyum arkadaşlarımla, insanlar kitap okuyor mu? Biraz sanırım azaldı. Bende ama o şey hala var. Okuma isteği, ondan keyif almak. Bunu böyle bir görev gibi değil de hani keyif aldığım için yapmak. Bununla ilgili bir film yapma şeyi edebiyattan ziyade biraz benim sinemanın kendisini biraz kurcalama şeyim. Sonuçta bir aspect ratio'lar var. Bir belli bir kadraj şeyi var, oturmuş sistemleri var. Biraz bunu deforme etmek, bunun içine ne katabiliriz demek. Yani filmden kısaca bahsetmek gerekirse 3 noktanın kullanımını edebiyattaki ekranda 3 tane noktanın içinden bir hikaye üzerinden anlatmaya çalışan bir film. O yüzden orada klasik işte 16'ya 9 ya da ne bileyim sinemaskop 4'e 3 neyse, o aspect ratio'lardan farklı 3 tane noktanın içinden onu anlatmak istediği şeyi biçimin kendisine de dönüştürüp böyle bir şey yapmaya çalışan bir film.
Tam da bunu soracaktım. Güzel bir pas attın. Bunu çekerken nasıl çektin? Yani şimdi ben aklıma şu geliyor. Kameranın üstüne böyle bir çizgi çekip, yani bunu gerçekten bir tasarım bir şey yapıp buna göre mi kurguladın? Yoksa hani 3 tane nokta mı koydun? Ya bu aşırı teknik bir soru, farkındayım ama sürekli bunu düşündüm. Çünkü onun 3 noktaların denk geldiği şeyler, işte fotoğraf denk geliyor, müziğin başka bir şeye denk geliyor falan. Yani delirmiş olması lazım dedim bunu çekerken. Delirmediğini görebiliyorum ama kamerada bu 3 noktayı nasıl konumlandırdığını merak ettim.
Photoshop'ta o kalıbı yaptım. Kameranın içine yükledim. Dolayısıyla monitörden, kameradan bakarken o 3 noktanın için, yani o senin filmde gördüğün şeyi ben monitörden görüyordum. Dolayısıyla kadrajı, her şeyi ona göre tasarladım.
Ben daha şey, eski usul bir şey diye düşünmüştüm. Okey.
Ya öyle de yapılabilirdi. Sonuçta hani baktığın monitörün üstüne onu yapıştırabilirdin. Böylece bana daha şey sağlık.
Ya böyle bir şey varsa zaten mükemmel yani. Ben olduğunu da bilmediğimden gayet iyiyim.
Ya çünkü şey, onu elle de yapabilirsin ama sonra geldiğinde çünkü çok ufak şekillerde, ufak detaylarla kadrajlıyorsun. Çok minik bir parçası içine girebilir, girmemesi lazım. O yüzden şey bana çok sağlıklı gelmişti. Ben bunu Photoshop'ta yapayım. 1920-1080. Sonra kurguda da aynı şeyden devam edeyim diye gittim.
Şahane. Jenerikle ilgili ben merak ettiğim bir şey var. Yani jenerik farklı, renklerle eşleşen bir durum var. Ya bu bir sonraki filmde de soracağım ama şu çok hoşuma gitti. Yani filmde aslında en bakılmayan yer jenerik ve ben bundan biraz muzdaribim, sevmiyorum bu durumu. Hani insanlar jenerik başladığında böyle salondan çıkar falan, biraz sinirlenirim buna da. O yüzden hani ona bakmaya iten bir yanı da var. Acaba hani ilk çıkış noktan da bu muydu? Bir dakika, bir insanlar ne olduğunu anlamaya çalışsın, bir jeneriğe baksınlar mıydı? Yoksa tamam böyle hayır ben böyle renklerle oynamak istedim ve böyle bir şey yaptım mı dedin?
Yo, ben jeneriğin de filmin parçası olduğunu düşünüyorum. Yani onun da bir anlatım aracı olduğunu düşünüyorum. Orada da öyle bir değişik bir jenerik yapayım dedim. Yani bir de küçük bir film yani. Ben annem, babam filan, yani hani 3 kişi. Yani ekip 1 kişi, oynayanlar da 2 kişi. Yani akıtsan akacak bir durum yok yani, o kadar az insan var. Dolayısıyla ben de işte bir tane bir kareden oluşan bir jenerik yapmak istedim. Renklerle de. Ve dediğin gibi şeylerin yerleri de biraz farklı. Şimdi renk, atıyorum işte yönetmen, senarist ve Umut Subaşı'nın aynı renkte olduğunu düşünüyorum ama ekranda
biri en başta, biri en sonunda.
Biri bir yerde. Biraz orada da evet, o benim seyirciden sürekli bir efor bekleme şeyim var. Genel olarak böyle bir en başından beri sanırım karar verdiğim bir şey. Jenerikte de evet biraz öyle minik bir efor talep ediyorum.
Çocukluk fotoğrafı sen miydin diye soracaktım. Burada bu durumda evet cevabını almış oluyorum galiba.
Evet.
Tamamdır. Şimdi pudrasıza gelmek istiyorum. 4 kişi var ve hani biraz bana böyle sanki her şey biraz felaketin temeli gibi gelmişti. Yani yine aynı hikaye, aslında farklı yerlerden görüyoruz. Şansım gerçek hikayenin hangisi olduğunu anladım. Hemen böyle not ettim, dedim ki bekleyeceğim falan. Anlayanlardanım, mutluyum bu durumdan. Yani o şey güzel, onu fark ettim ben de. Hani böyle seyirciyi bir oyuna çekiyor gibisin aslında. Hani yani biz seninle şu an bir oyun oynuyoruz, bakalım anlayacak mısın, işte yapacak mısın? Hani o bence güzel bir durum. Bu eforu sarf etmek de benim hoşuma gidiyor. Ben öyle filmleri severim. O yüzden sen bunu düşünmüş müydün? Uzun metraja geçmeden önce biraz bunu sormak isterim. Yani onun temeli bu film diyebilir misin?
Yani diyemem ama bu o filmin bu filmde etkisi de sonradan fark ettiğim bir gerçek. Kısa filmlerimdeki bazı şeyleri bilinçli bir şekilde uzun metraja taşıdım. Ama bu filmdeki, pudrasızdaki bu benzerlik benim sonradan fark ettiğim bir şeydi. Onun dışında da bu filmde de benim biraz seyircinin karakteri bulunmasından ziyade bu sinemada gerçeklik, oyunculuk konusunu biraz düşünmesi, onu biraz tartışmaya açması biraz niyetimdi.
Sana inanmıyorum ama yer çekimi var. Şimdi bu ismi nasıl buldun öncelikle? yani bu şey böyle, yani bu ne yani diye dediğim bir nokta. Ya orada da şey çok güzel zaten. Hani filmin adının neden bu olduğunu yani insanların hani baş pozisyonun durmasından hani böyle anlayabildiğimiz bir nokta var. Hani yine jenerikle gireceğim, hani jenerik tersten okuyoruz falan. Hani gördüm, ay tamam çok iyi bir fikir ya falan dedi. Ya önce isimle başlayacağım. Ya nasıl buldun bu ismi? Yani nasıl bir hikayesi var bunun?
Zor sorulardan biri. Yani çünkü normalde işte bu filme herhalde apartman falan diye isim koyarlardı. Yine biraz filmden bahsetmek gerekirse bir apartmanda geçiyor. Farklı daireler, bir günde farklı dairelere konuk oluyoruz. Sonra da işte bir olay oluyor vesaire. Bilmiyorum, sadece şeyle ilgili, yani filmde bir düşüş teması var genel olarak. Biraz o, ya bir de şeyi bilmiyorum. Ben filmlerde böyle bir tane bir şeyi anlatmıyorum sanırım. Bir tane bir şey anlatmadığım için filmin ismi de bir şeyi işaret
edemiyor. Doğrudur.
Edemiyor. Onun için daha kapsayıcı ya da bir değişik bir yerden bakan bir isme ihtiyaç duyuyorum. Burada da öyleydi. Mesela boyun eğikliklerinden bahsettin. O filmden sonra eklenen bir şeydi. Yani boyunlar eğik olduğu için o filmin ismi öyle değil. Biraz filmin o düşüş teması ve ismi destekleyecek bir şekilde filmin senaryosuna sonradan, çok çok çok sonradan eklenen bir detaydı. Biraz da bir baktığın zaman nasıl diyorsun? Hani
sanki temeli o gibi geldi bana gerçekten.
Majör bir şey gibi ama değil.
İyi, yani güzel bir soruymuş o zaman. Ben de en azından içim rahatladı şu an. Sonradan olduğunu bilmek iyi, güzel. Şimdi ilk filme geliyorum. Sanki Her Şey Biraz Felaket. İsmini çok sevdik biz kuşak olarak. Aramızda sürekli konuşuyoruz galiba bunu. Herkes ismini çok sevdim, ismini çok sevdim diyor.
İnşallah filmi de sever.
Ben filmi de sevenler dedim. İzleyenler de seveceğini düşünüyorum. Ben Ayvalık Film Festivali'nde izledim. Yani orada biraz böyle notlarımı aldım sen anlatırken filmin sürecini. Şimdi 2019 diyoruz aslında ilk fikir için. Ama tabii o ilk fikrin tane zaman çıktı biraz muamma, ama hani biz 2019 diyebiliriz.
2018 diye. Sonu aslında.
Tamamdır. Aslında senaryo olarak ne kadarlık bir sürede yazıldı ve sete çıkma hangi yılda oldu diye soracaktım ben de.
Sondan başlayalım. 2022 Ocak setimiz. Aslında 2021'in Kasım'ında çıkmaya yeltendik. Beceremedik o zaman, tam da pandemi vesaire yetişemedik. Senaryoda 2019-2020 arasında yazıldı. Ama yoğun, yani tamamen gerçekten ben buna karar verdim artık, bunun senaryosunu yazıyorum ivmesi 2020 yılında oldu. Yani 2020 yılında senaryosu aslında bitti.
Kas süreci nasıl ilerledi peki? Dört oyuncunun seçiminden biraz başlayalım istiyorum.
Valla işin çetrefilli kısımlarından biriydi. Çünkü ilk kez bir uzun metraj filmde oynayacak oyuncu grubu olsun istiyordum. Yaşlarından dolayı yine bir sıkıntımız vardı. Yani o yaş grubunda
İlk olması,
bir yandan yetenekli olması vesaire. Daha önce yine uzun metrajda kast direktörlüğü yapmamış bir kast direktör arkadaşımız vardı. O bize bazı önerilerde bulundu. Onun dışında aslında ben de her taraftan bakıyordum. Yani Instagram'dan dahil. Yani Instagram'dan girip oyuncu bakmıyordum da. Yani şeyler oluyor mesela, bir işte takipleştiğim oyuncular oluyor. Hani aklımın bir köşesinde bulunması için. Herkese baktım açıkçası. Ondan sonra bazılarıyla auditionlar yaptık. Sonra da böyle bir 4 tane sürprizli genç harika oyuncuyla bir araya geldik.
Set 13 günlük bir süreci var. Önceki prova süreci ne kadar? Onu yani okuma provalarını soruyorum. Ne kadarlık bir süreçte çıktınız okuma provalarından?
Yani o sanırım bir ay gibi bir süre oldu. Ayrı ayrı oyuncularla yaptığım provalar oldu. Sonra ikili, birlikte yaptığımız, dörtlü yaptığımız provalar da oldu. Çok uzun sürmedi ama şeyin tabii rollerin ağırlığı eşit olduğu için aslında kısa sürede çalışılabilecek bir durum vardı. Sanırım 1-1,5 ay sürdü o prova süreci.
Gayet yerinde bir tarih bence.
Yani bütün hani bir ayın tamamı gibi değil, bölünmüş. Hani yapıyoruz, sonra dağılıyoruz, sonra bir hafta sonra, 2 hafta sonra tekrar buluşuyoruz gibi.
Şimdi ben filmdeki bazı kilit, kendime göre kilit saydığım birkaç şeyi sormadan evvel setten devam etmek istiyorum. Sette bence en önemli şeylerden biri hani yapımcıyla olan diyaloglar ve o ilişki. O çünkü sete de yansıyan bir durum, bir gerginlik varsa. Siz Cemre ile sette yani nasıl bir dengedeydiniz ve de bu sete çıkmadan önce senaryo sürecinde de neleri tartıştınız ve hani her şey tabii ki de söylemek gerekmiyor ama hani özellikle şu iki şeyde çok tartıştık ve hani en sonunda böyle bir karar verdik dediğim bir nokta var mıdır?
Yani biz sete gelene kadar birçok şeyi aslında tartışıp anlaşıp sete öyle çıkmak zorundaydık 13 günde çektiğimiz için. Birçok aslında prodüksiyonel kararı önden almak aslında onunla ilgili konuşmak, tartışmak gerektiriyordu. Cemre ile birlikte tabii bizim yürütücü yapımcımız Anıl var. Destekçi yapımcımız Levent var. Tabii Cemre ile bizim en başta bütün süreç boyunca yürüttüğümüz bir şeye yolun bir yerinde onlar da dahil oldu. Ve böyle çok planlı, hani neyin ne nerede nasıl olacağı, hani mesela hiç konuşulmaz ama sette önemli bir şey, o yemek nasıl yeniyor, nereden
tabii
geliyor
ki en önemli şey
gibi, hani böyle küçük gibi gözüken ama aslında çok önemli şeyler var. Bu kararlarla ilgili biz önden hani böyle bir fikir ayrılığına yoğun düştüğümüz bir şey olmadı, mantıklı bir şekilde ne yapabiliyoruz, neyi sağlayabiliyoruz, bana ne uyuyor ne uymuyor, önden böyle bir çalışma yapınca sette aslında bizim canımızı sıkacak, tartışmaya yetecek çok majör bir şey ben hatırlamıyorum. Ama bu tabii benim yönetmen tarafından hatırlamadığım şey. Cemre'ye sorarsan o belki bazı şeyler söyleyebilir.
Cemre'ye de soracağız. Substack üzerinden linki açıklamaya bırakacağım. Okuyabilirsiniz Cemre'nin de set deneyimlerini diye böyle not düşeyim hemen. Şununla başlıyorum o zaman. Yani filmin hikayesini anlatacak olursak biraz, hani politik kaydetme amacı var mıydı sen ilk yola çıkarken? Yani ben bugünü yansıtmak istiyorum, ben bugünü kaydetmek istiyorum gibi bir noktayla mı çıktın ilk fikir olarak?
Açıkçası ana fikir sanırım bu değil. Ama bu da şeylerden biri olabilir. Ne oluyor, ne bitiyor ile ilgili birebir yansıtmak, kaydetmek gibi değil ama ne oluyor, ne bitiyor ile ilgili bir fikir sahibi belki olunabilecek bir iş ortaya koyma gayesi vardı. Ama ana şey bu değildi, hani itici güç benim için bu değildi.
Aslında yani şu an politika zaten hani bizim hayatımızda o kadar temelde ki, hani biz yok sanmaya çalışıp bir şey devam edemiyoruz da zaten. Burada da yine hani o karakterlerin hayatındaki değişimlerde ya da küçük şeylerde zaten politikanın bir etkisi olduğu için bunu, yani ben de dediğin gibi bir dengede hissettiğim için sordum bunu bu arada. Hani çünkü öyle bir amacı olduğunu düşünmüyorum ben de filmin. Bana o hissi geçiyor. Şimdi şeyden bahsetmek istiyorum biraz. Bu deniz kenarındaki sahneler aslında hani böyle hikayeyi ara ara bölüp bizi böyle dinlendiren yerler gibi. Ama bir yandan da ben orada böyle baktığımda figüranlarda işte kostümlü biri var, yeni anne olmuş biri var, bir bebek var. Ya bu aslında hikayenin neresinde duruyor bu deniz kenarındaki sahneler? Onu merak ediyorum.
Hiçbir yerine durmuyor. Hiçbir yerine durmaması için varlar. Yani tekrar edeceğim, biraz çok fazla söyledim bunu ama soru cevaplarda vesaire. İki tane ana amacı var. Birincisi aslında o ana hikayeyi bölüp seyirciyi oradan uzaklaştırmak. Çünkü ben seyircinin filmin hikayesine kapılıp filmle öyle gitsin istemiyorum seyirci. Birinci amacı o ana hikayeden koparmak. İkincisi de biraz önce bahsettiğimiz, yani film kendini bir politik bir yerden ifade etmeye çalışmıyor. Bu karakterlerin yaşadıkları her şeyin politikayla ilgisi var ama bir yandan yok da. Ama bir yandan bu dört kişinin başından geçen ufak tefek talihsizliklerin filminden daha kapsamlı bir şeyle ilgili, bir karamsarlık ve mutsuzluk ve bir delilikle ilgili olduğunu ifade edebilmek için o sahnelerdeki Zeynep'in günlüğüne yazdığı haberleri kullanmak istedim. Bu hem onu ifade etti hem seyirciye böyle bir, senin söylediğin gibi böyle bir nefes aldırıyormuş gibi yapıyor ama o haberler gelince o da olmuyor. Böyle bir garip bir kıskaç gibi bir şey yani o.
O yüzden ekledim çünkü şey, yani sürekli sorguladım onu ben. Ben şu an niye bunu görüyorum? Hı-hı. Hani seyirci bunu sorguluyor. Yani ben sorgulayan taraftaydım. Hani yani niye ben bunu görüyorum? Hani bir yerden bağlanacak herhalde. Bu bunun Zeynep'ten bir şey çıkacak ya da onunla tanış çıkacak yine gibi bir şey. Hani onun öyle olmadığını görüyorsun. Ama hani tam o dediğim şey işte, nefes aldırmak için galiba diyorsun. Arkadan eşlik eden şey daha seni geliyor falan, hani böyle öyle bir yerdeydi. Ya ben hani film biraz tanımlarken ağlatmayan kuşak anlatısı diyorum kendim için. Hani ama tabii bu seyirciden seyirciye değişecek bir şey. Ama kendi içimde hani içinde bulunduğum durumların çoğunu görmüş biri olarak hani bu kadar gülmüş olmak filme biraz hani bana böyle o müzikle olan bağlantısını sorgulatıyor filmle ilgili. O yüzden şunu sormak istiyorum, yani bu Türk Marşı'na nasıl karar verdin? Hani ben ağlama sahnesi bunu koyacağım tamam dediğin bir nokta var mı? Bir tamam bu falan gibi bir şey mi? Yoksa bayağı böyle sana eşlik eden bir şey miydi o da?
Yok, hiç değildi. Ya sadece senaryoya yazdığım şey şuydu, yani ağlama sahneleri, yani gördüğün onun bir yapısı var ya, hı hı. Önce işte birkaç plan görünüyor, sonra ağlama görünüyor falan. O benim yazdığım bir şeydi, sadece orada ses bandına yazdığım şey bir piyano eseri, eğlenceli gibi tuhaf bir hissi olan ve kendini tekrar eden bir piyano eseri. Yani o bunlar ek görüntüde bunlar var, seste de böyle bir müzik var diye yazmıştım. Ama bu eseri bilmiyordum, Beethoven Türk Marşı'nı. Sadece böyle bir eser. Sonra filmi çekmeden önce bir filmi ifade edecek bir mood video gibi bir şey yapmıştım. Orada da bu müzik ve bu yapıyı göstermeye çalışıyordum. Onun için referans müzik ararken hani var mı böyle bir şey falan. Sonra bu parçayla, bu eserle karşılaştım. ve Türk marşı olması falan da böyle çok filme çok şey geldi. Çok iyi olabilecekmiş gibi geldi. Ondan sonra da zaten bir denedim o kurguda. O garipliği böyle çocuksu gibi tuhaf, rahatsız edici. Yani açıp ben dinlemem yani evde bu şarkıyı. Asla dinlemem.
Filmden sonra dinliyoruz biz artık ama öyle bir etki bıraktım bizde.
Sonra onu bulduktan sonra yani besteletmeyi düşünüyordum. Ben o hepsinden vazgeçtim. Tutunduk ve devam ettik.
Yine aslında müzikle ilgili şöyle bir nokta var. Zeynep'le Ayşe'nin aralarında konuştuğu bir aslında sanatçı listesi var.
Hmm.
Ben orada şey oldum, ben bu hani Spotify'dan top 10 listesi mi? İşte YouTube'da dinlenen en çok 10 şarkı, yani 10 sanatçı listesi mi? Çünkü orada böyle Ayşe'nin verdiği tepkiler çok iyi. Hani orada benim en eğlendiğim sahne o. Yani sondaki BTS'de zaten bayağı böyle güldüm. O kim falan hani böyle. Hani sen o listeyi niye göre oluşturdun onu merak ediyorum. Zor bir soru değil mi?
Yani onun aslında şöyle küçük bir bağlantısı var. Ali ile Zeynep'in arasına geçen bir küçük bir diyalog var. Ali şey diyor, müzik dinlemeyi sever misin? Zeynep de severim herhalde falan diyor. Yani işte bunun üzerine daha düşünmemiş. Ama sonra Ali diyor ki ne dinlersin diyor. O da diyor ki yani çalma listeleri var ya, oradan açıyorum işte bir şeyler. Şu an mesela müzik dinlemek ona dönüştü ya. Ben mesela hala Ali'nin lafı gibi söyleyeceğim. Ben albüm dinlemeyi seviyorum yani. Açıp bu albüm, bir albüm baştan sona. Ama artık mesela o kalitede albüm de bulmak çok zor. Çünkü kimse ya ben gideyim bir albüm 10 tane iyi şarkı yapayım demiyor. Ve bu girdabın içine girdiğinde aslında sen hakikaten ne dinlediğini bilmiyorsun. Sen işte haftalık keşif mi? Açıyorsun onu. Arkada zaten seni daha önce beğendiğine benzer başka yeni şarkılar getiriyor. Onları dinliyorsun ve gidiyor. Bu muhabbetin üstünde Zeynep aslında şarkıcı markıcı neymiş, ben bunları bir Ayşe'ye sorayım diye o isimdir soruyor. Onları da vallahi attım kafadan, bilmiyorum. Yani tabii ki bir şey yapmışımdır yine. Bugünün popülerleri, onları bunları, Ayşe'nin okey olabilir dedikleri ve çöp ve leş dedikleri. Biraz orada o sahnede benim için o çöp, leş ve aslında müzisyenleri böyle tanımlıyor olma konusu ilginç. Yani çöp.
Leş, o kim falan. Yani bu benim aşırı beğendiğim sahnelerden biri olma sebebi de o. Tam olarak ben de bu linç şeyini çok sevip yanında duramıyorum. Ya da hani genç neslin bu müzik anlayışlarını hani böyle biraz anlamaya çalışıyorum diyeyim. Hani bizim kuşak değil, biraz da Z kuşağına geçecek olursak. Hani o BTS de mesela, yani hani Kore müziğine şu an böyle bütün dünyada aslında bir linç girişimi var. Yani böyle büyük bir pazar oldu artık. Ama bir yandan da hani bu müzik değil diyen bile var. Hani ona rağmen onun orada olması benim için bayağı bir şey anlatmak istiyor Umut ya dediğim bir noktaydı. O yüzden bunu sormak istedim. Ve evet, yani iyi bir derleme yapmışsın. Öyle söyleyeyim sana, her şey var, mükemmel yani.
Oradaki zevklerde biraz Ayşe'nin zevki, biraz benim zevkim. Ya orada iki tane kişiye yeşil ışık yakılıyor. O da şey yani, güzel değil de olur.
Olur.
Olur düzeyinde. Ben şeyden korkmuştum ama şimdi Güney Kore'ye gittik filmi göstermeye. Orada BTS'den saldırırlar mı? BTS nasıl bilmezsiniz siz kardeşim BTS'den diye. Hiçbir şey söylemediler sağ olsunlar.
Çünkü onlara öyle davranan olduğu için muhtemelen onu görmek onlara da iyi hissettirdi. Bizim yaşadığımız bir sorun görünüyor burada falan gibi hissetmiş olabilirler diye düşünüyorum. Eğlenceli devam ederken şu el oyununa bir gelelim. Böyle sürekli denedim ben de filmden çıkınca ve yapamadım. O el oyunu da yani yine hiçbir şey anlatmıyor olabilir tabii ama bir şey de anlatıyor olabilir gibi hissediyorum.
Sen bunu bilmiyor musun çocukluğunda tombik tombik?
Yok, benim hiç böyle bir şeyim yok.
Ben dinleyicilerimiz o zaman bir yapayım, belki onlar hatırlar. Yani bahsettiğim şey tombik tombik tombik tombik hop tombik hop tombik tombik tombik tombik. Bunu çocukluğundan bilenler olacaktır. Çünkü hatta şeyi de var yani, yurt dışında da biliniyormuş.
Hmm.
Biz onu yani nasıl çevireceğiz bunu hani tombik tombik falan diye. Yurt dışında da Johnny Johnny Johnny diye orada da varmış bu. Dolayısıyla çevirmemize gerek kalmadı yani, Johnny'sini koyduk tombik yerine. Uydurduğum bir şey değil. Çok gıcık bir şeyi olan, başında gıcık bir numara olan bir sinir bozucu bir oyun yani aslında. Ayşe Zeynep'e de yapıyor, sonra Mehmet'e de yapıyor. Öyle bir şey.
İnsanlar test etme şekli gibi geldi bana da. Böyle bir sinir etmeye çalışma amacı gibi geldi Ayşe tarafından ama ben hiç böyle bir oyunda daha bölüm yoktu çocukluğumda. İyi tamam, bunu da ben de bunu öğrenmiş oldum.
Deneyelim mi yapmayı?
Tamam.
Bak şimdi. Tombik tombik tombik tombik hop tombik hop tombik tombik tombik tombik.
Tombik
yok, tombik. Yok
yok. Okey.
Bak şimdi. Tombik tombik tombik tombik hop tombik hop tombik tombik tombik tombik.
Sen buradan başlıyorsun. Ben o zaman buradan mı başlayacağım gibi bir şey mi var? Anlamadım demek ki.
Hikaye şu. Başta bak şimdi demek. Senin bunun birebir aynısını yapman için bak şimdi deyip başlayıp tombik tombik tombik.
Bunu kaydı koyalım. Yok,
tamam koyalım.
Aa, okay. Yok, hiç anlamadım. Ben sadece şey düşündüm orada. Şimdi ne kadar farklı. Hani acaba dedim, tersten baktığı için hani buradan başlamasını mı bekliyor? Hani falan, evet, gibi bir şey
ama
oldu.
Ama sen şu elini de ters yapıyorsun. Elin dışını göstereceksin.
Doğru, evet.
Ama bu olay baştaki şey.
Tamam.
Bak şimdi mevzusu.
Çok acayip bir şey öğrendim. Ben bu bilgiyle yola devam edebilirim. Tamamdır. Bir de ya, bu müziklerin telifiyle ilgili bir problem yaşadın mı? Onu merak ediyorum.
Beethoven'da zaten telif yoktu. Sadece onu bir müzisyen bizim için yeniden icra etti. Orada öyle problemimiz yoktu. Hasret'le ilgili de onun telifi yok. Yani Mesam'da, kayıtlarda baktığımız zaman bestesini ve sözünü kaydettirmemiş kimse. Dolayısıyla onun da bir telif şeyi yoktu. Ama şarkının orijinali, başta orijinalini kullanacaktı. Onu alırken böyle bir ufak bir zorluk yaşadık. Ondan sonra ben dedim ki buna bir biz şey yapalım. Ve tabii onu da auto-tune'lu trap bir versiyon yaptık. O da bu zamanın şeyini, ruhunu daha iyi yansıtan bir şekilde aldı. Daha güzel oldu.
Şimdi bir tık benim için ciddileşmek diyeyim. Şimdiki Ayşe'nin fotoğraf çektirirken aslında başına gelen hani minik bir taciz sahnesi var. Ya bu sahnenin aslında hani benim için böyle görece dengeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani böyle iki cümle daha kursaydı kişi, ben böyle artık ben bunu izlemiyorum falan deyip kapatacağım bir şeydi. Ya bunun üzerine biraz bence düşünmüş ve tartışmışsınızdır. Hani ekipçe de aranızda. O yüzden biraz o sahnenin dengesini nasıl kurdun? Hani hangi noktada biraz ikna oldun? Hani biraz onu dinlemek istiyorum senden.
Yani o sahnede tabii özellikle Cemre ile çok fazla tartıştık. Benim için o sahne mizahi bir sahne değil. Ama bazıları için mizahi olabileceğini sonra arada yolda farkına vardık. Benim yazdığım ilk versiyon çok daha sertti. Hatta bunu çekmiş de olabiliriz. Ama film yapımcısı Cemre şey dedi, bu sahneden ben tetikleniyorum. Lütfen bunun dozunu düşür dedi. Daha sonra birkaç kişiden daha görüş aldık. Bu kurgu aşamasında oldu bu arada. Şeyden. Hı hı. Yani çekerken de şeydi. Ama tabii fotoğrafçı sesini daha sonra kaydettik. Dolayısıyla bir sürü alternatif aldık filan. Kimisi şey dedi, bunu şiddetini arttır, çok komik bir sahne, daha komik olabilir. Kimisi senin ve Cemre'nin olduğu gibi onun dozu iyi gibi bir yerden yaklaştı. Ve şey de hani kadın olup bu sahneye gülen insanlar da var.
Evet, ben de şahit oldum.
Erkekler genellikle zaten gülüyor. Ama ben yazdığımda bu sahne benim için komik bir sahne değildi. O yüzden şu anki dozu sanırım fena bir doz değil. Hem o şeyin boğucu ve can sıkıcılığını gösteriyor. Bir yandan da bundan da hani böyle bir buranın ekmeğini yiyecek kadar da o şeyi de arttırmıyor yani bence.
Evet, hiç öyle bir şey düşünmedim zaten. O yüzden sormak istemedim. Dengesi iyi ama üzerine düşünüldüğü de belli bir denge olduğu için.
En çok kurguda üzerine düşünüp tartışılmış sahnelerden biri.
Kurgu ne kadar bu süreçte bitti?
Valla kurgu setten çıkıp Covid olup Covid'i atlatıp hemen başına oturulup yani bir yoğun bir şekilde başladım. Ama böyle git gelleriyle sanırım bir 8 ay, 7 ay falan sürdü.
Şey yapanlardan mısın sen de, böyle kaba kurgu bitince böyle hiç bir süre bakmayıp dönüp izleyenlerden misin? Yoksa böyle sürekli başına oturanlardan mısın?
Bende kaba kurgu kavramı
yok.
Yok. Benim bayağı ince kurgu gibi yani direkt.
Biraz, baştan belli gidiyorsun, anladım.
Ya biraz hem o şey belli olduğu için öyle yani. Kurguyu kendim yaptığım ve çekerken de yazarken de düşündüğüm için az çok belli olduğundan. Bir yandan da ben filmi çok hızlı bir şekilde çıkarmak istiyordum. O yüzden hani böyle normalde işte ilk kurgumuz 3 saatti falan, sonra 1,5 saat indik falan derler ya, hani bizde öyle bir şey yoktu. Tabii ki daha uzundu şu anki halinden ama 3 aşağı 5 yukarı şey belliydi. Sadece arada tabii şey zamanları oluyor. Ben bir 2 hafta bakmıyorum. Çünkü şey yani o mesafeye ihtiyacın oluyor. Hele bir de kendin yönettiysen kesinlikle daha da fazla. Böyle arada yaptığım, uzadım zaten sıkıldım. Bakıp ya bu göremiyorsun zaten çalışıp çalışmadığını sürekli baktığında. Böyle bir parçalı bir 8 ay falan geçti.
Sette hani zor çektiğin bir sahneyi kurguda, yani yönetmen kurgu yapıyorsa zor oluyor genelde atmak. Senin öyle bir anın oldu mu peki? Yani burada çok zor çektiğimiz için bırakmakta biraz zorlandım ama çıkardık dediğin bir şey var mı?
Sanırım yok.
Şimdi bu dedenin şiirine gelmek istiyorum.
Dedemin şiiri demeyelim. Benim katlettiğim de bir zamanlar dedemin şiiri olan ama sonra benim katledip başka bir kötü bir şiire dönüştürdüğüm şiir diyelim.
Evet ama yani en azından oradan yani Varlık'ta yayınlanmış bir şiir olmasını ben böyle kayıtlara geçirmek istiyorum.
O şiir Varlık'ta yayınlandı mı bilmiyorum. Dedemin şiirleri Varlık'ta yayınlandı demiştim, ama okay, bu tamam. Şiir orada şiir mıydı bilmiyorum.
Tamamdır. Bu böyle şey kayıtlara geçsin diye söylemek istediğim bir noktaydı. Final sahnesine gelmek istiyorum. Benim de Ayvalık'tayken Q&A'da sorduğum bir şeydi. Onu çok merak ettim. Yani en başından beri karar verdiğim final sahnesi bu muydu? Yoksa biraz mı böyle yolda şekillenen bir final sahnesi mi oldu? Yani alternatifleri neydi söylemen gerekmiyor ama ya benim aklımda 3-4 alternatif gibi bir sayı vardıysa da o sayıyı da duymak isterim. Ve bu finale nasıl karar verdiniz?
Yoktu alternatif. Yoktu. Belki de olmalıydı çünkü çok riskli bir tercih. Ve provası yapılmamış bir sahne.
Wow.
Belki bir... yani çünkü şey oyuncular da hani senaryoyu okuduklarında doğal olarak anlamadılar bu. Hani bu ha ha ha bir şey yazıyor burada ama hani bu nasıl olacak, nasıl bitecek? Onlar da biraz gergindi. Yani benim böyle işin sette sürpriziyle çıkarmak istediğim nadir şeylerden biriydi. Bir riskti. Ama yani finalde kızlarla birlikte bitirmek istediğim kesindi. Ve sonra yani iki kızın birlikte gülme teşebbüsünde bulunmalarıyla filmi bitirmek çok iyi geldi bana. O yüzden hiç alternatif hiç düşünmedim.
Galiba biz yani ben de seyirci olarak düşünüyorum o kadar kahkaha atmışken tutup yani bir böyle bir iki saniye o gülmeye eşlik edemediğim bir sahne mesela hani evet gülmek hani gibi bir nokta hani onun eylem hali üzerine de düşündüren bir sahne olduğu için onun finaldeki etkisini ben merak ediyordum. Son soruma geldik. Şunu soracağım. Şimdi bizim kuşak dememin sebebi de hani yani ben de ara ara yaşıyorum bunu. Festivallerde böyle bazen yaşından dolayı işte hani böyle küçümsendiğin oldu mu ya da hani tamam sen de gençsin güzel bir film yapmışsın hani zor bu işler ya falan gibi şeyler hiç duydun mu?
Bu filmden önce mi bu filmle mi?
Bu filmden önce de olabilir yani genel olarak.
Ya duymadım açıkçası duymadım ama kesin şey vardır. Kesin böyle şeyler düşünenler ya sinema bu mu ya buraya mı geldi sinema? Hani biraz kendince farklı bir film ya hani öyle düşünenler eminim vardır. Ama onu da bizim kuşak değil de bizden sonraki kuşağa çok güzel bir laf var onun için. Biliyorsun değil mi?
Bilmiyorum.
Okey boomer diye.
Okey doğru evet doğru.
Yani umarım ileride okey boomer denecek birine dönüşmeyiz.
Evet,
dönüşürüz
ya.
Muhtemelen de. Yani o yüzden şey böyle bir şeye karşılaşmadım. Ama düşünenler de vardır. Düşünüyor olmaları da belki de doğru yolda olduğumuzu gösteren bir işarettir diye düşünüyorum.
Olabilir ya ben biraz yaşadım sık sık da hani böyle işte biraz daha böyle farklı bir medya tarafı olduğu için bunu biraz daha hani işte arşive yönelik ne bileyim böyle çok PR odaklı olmaması gibi falan hep böyle onlar öyle olmuyor işte hani olmayacak falan gibi bir noktada hani çok karşılaştım. Hani yaşın küçük falan gibi şeyler de duydum bayağı. O yüzden hani böyle biraz şey var galiba sende hani bizim kuşaktan birini başarmış olmasının verdiği bir mutluluk da var bence senin filmi izlerken onu hissediyorum ben. O yüzden de böyle bir soru sormak istedim.
Çok sağ ol. Ona şunu ekleyebilirim. Yani sonuçta bu film yapıldıktan sonra yani yapılmadan önce aslında bunlar olmuş olabilir. Sonuçta işte fon desteği yok vesairesi yok bir şey. Birkaç tane insanın kafayı koyup yaptığı bir film. Hani onu yapıp ondan sonra o filmle seyirciyle ve diğer festivaller, ödüller vesaireye ulaştıktan sonra zaten söyleyecek bir şey kalmıyor. Ama ondan önce belki de zaten bu filmin bu şartlarda yapılmasının sebebi belki de öyle bir düşüncedir.
Olabilir.
Ben hep şey tarafındayım ama söylenmeyi hiç sevmem. Şöyle dediler, böyle dediler. Yapmaya devam etmek ve hani o söyleyenlere yo yapılabiliyor
diye göstermek.
Göstermek bana daha doğru geliyor.
Benim sorularım bitti. Teşekkür ederim Umut. Daveti kabul edip geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Eklemek istediğim şey var mıdır?
Yoktur. Teşekkür ediyorum sana. Güzel bir sohbet oldu.
Ben de teşekkür ediyorum. Üretim kaydının bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum.